Ayrım 10. Kin. Robert Ludlum. Sayfa 115. Üçüncü kısım. Lodge Torridon kuzeybatıda kalan dağlık bölgenin sahilindeki ucundaydı. Silahlı köpekli muhafızların nöbet tuttuğu bu bölgede yer yerde ormanlar vardı. Kampa getirilenleri dağlarda eğitiyorlardı. Fakat bu eğitim hem ağır gidiyordu hem de güçtü. Toplanan kimseler asker değil, iş adamları, öğretmenler ve serbest meslek sahibi kişilerdi. Dolayısıyla da sert egzersizlere pek gelemiyorlardı. Kamptakilerin ortak yanı Almanlardan nefret etmeleriydi. 22'si Almanya ve Avusturya'dan gelmişti. Ayrıca 8 Polonyalı, 9 Hollandalı, 7 Belçikalı, 4 İtalyan ve 3 Yunanlı vardı. Yani aylar önce durumları hesaplayarak ülkelerinden kaçan 53 saygıdeğer vatandaş. Hepsi de bir gün ülkelerine geri gönderileceklerini biliyordu. Fakat Tigiu'nun de fark ettiği gibi ortada belirli bir amaç yoktu. Bu da Avrupa'dan kaçmış adamların hoşnutsuzluğa kapılmalarına yol açıyor, kampın ortasındaki dört barakada kalan adamların zaman zaman söylendikleri duyuluyordu. Radyo Almanların korkulacak şekilde artan başarısını haber verdikçe adamlar büsbütün umutlarını yitiriyorlardı. Kamp komutanı Victor Fontin'i biraz da endişeyle karşıladı. Kendisi sert bir askerdi ve MI6'in türlü gizli operasyonla ilgili kurslarını görmüştü. İlk konuşmalarında "Fazla bir şey anladığımı iddiaya kalkacak değilim," dedi. "Bana verilen talimat belirsiz. Öyle olması da gerekiyor sanırım. Burada 3 hafta kadar kalacaksınız. Tu General Tigiu emir verene kadar buradasınız. Bir grupla birlikte eğitim göreceksiniz. Siz de onların yaptıklarını yapacaksınız. Olağanüstü bir şey yok." "Evet, tabii." Victor böylece Lodge Torridon'daki yaşama karıştı. O vakte kadar bildiği şeylerle hiç ilgisi yoktu bu garip küçük dünyanın. Bu arada nedenini bilmemekle beraber Lodge Torridon'daki derslerin Savarone'nin öğrettikleriyle birleşeceğini ve ömrünün kalan yıllarına şekil vereceğini de anlıyordu. Victor'a savaş kılığı, bir tüfek, kurşun olmayan bir tabanca, bıçak olarak da kullanabileceği bir süngü, içinde mutfak gereçleri bulunan bir sırt çantası ve bir battaniye verdiler. Barakaya yerleşen adamı diğerleri kayıtsızlıkla karşıladılar. Kendisiyle pek az konuştular ve merak da göstermediler. Victor Lodge Torridon'da dostluk olmayacağını kısa süre içinde anladı. Bu geçmişte yaşayan adamlar dostluk aramıyorlardı. Gündüzleri çok yorucu egzersizlerden, geceleri de şifre ve haritaları ezberlemekten bitkin düşen vücutlarını dinlendirmek için ölü gibi uyuyorlardı. Victor kendisini adeta üniversite günlerinde sanıyordu. Kırlarda, dağlarda veya bayır aşağı koşarken sınıf arkadaşlarıyla yarışır gibiydi. Ancak Lodge Torridon'daki sınıf arkadaşları farklıydı. Çoğu yaşça kendisinden büyüktü ve hiçbiri bir Fontini Christi olmanın anlamını belli belirsiz olarak bile bilmiyordu. Victor bunu kısa konuşmalardan anlamıştı. Onun için de kendi başına kalması kolay oluyordu. Hem yine kendisine karşı yarışmak zorundaydı. Bu da yarışmaların en acımasızı olanıydı.
"Merhaba, adım Mihailovic."
Victor'a gülümseyerek bu sözleri söyleyen genç adam yere çökerek kesik kesik solumaya başladı. Bir yürüyüş ve manevra çalışması arasında 10 dakika mola verilmişti.
"Victor, benim adım da Fontin," diye karşılık verdi. Bir hafta önce Lodge Torridon'a gelen iki gönüllüden biriydi. 25 yaşlarında, kampın da en genç askeriydi. "Siz İtalyansınız değil mi? 3. barakadansınız."
"Evet."
"Ben Yugoslav'ım. 1. barakada kalıyorum."
"İngilizceniz çok düzgün."
"Babam ihracatçıdır." "İhracatçıydı demem gerek. Para da İngilizce konuşulan ülkelerde."
Mihailovic cebinden bir paket sigara çıkararak Fontin'e uzattı.
"Hayır, teşekkür ederim. Demin bir sigara içtim."
Yugoslav sırıtarak bir sigara yaktı.
"Her tarafım ağrıyor. Yaşlı adamların bu işi nasıl başardıklarını anlayamıyorum."
"Biz daha uzun süreden beri buradayız."
"Sizi söylemiyorum, diğerlerini kastettim."
"Teşekkür ederim." Victor onun neden şikayet ettiğini düşündü. Kalın boyunlu, geniş omuzlu, güçlü, kuvvetli, tıknaz bir erkekti. Üstelik Fontin'in yüzünün terden ıslanmasına karşılık Mihailovic'in aldığında bir damla bile ter yoktu.
"Mussolini sizi Almanlara uşak etmeden İtalya'dan kaçtınız demek."
"Onun gibi bir şey."
Mahçek de aynı yolu izliyor. Yakında bütün Yugoslavya'yı yönetecek. Bundan emin olabilirsiniz.
Bunu bilmiyordum.
Fazla kimse bilmiyor ama babam biliyordu.
Genç adam sigarasından bir nefes çekerek karşıdaki çayıra dikti gözlerine. Hafif sesle ekledi.
Onu idam ettiler.
Fontin acıyarak baktı genç adama.
Yazık, bunun ne kadar acı olduğunu biliyorum.
Biliyor musunuz?
Yugoslav dönerek hayretle onu süzdü.
Evet, daha sonra konuşuruz bunu. Şimdi manevrayı düşünmemiz gerekiyor. Kimseye gözükmeden ormandan geçip öbür tepeye tırmanmalıyız.
Viktor ayağa kalkarak elini uzattı.
Adım Viktor. Seninki nedir?
Böylece yakınlık gösteriyordu.
Yugoslav bu eli kuvvetle sıktı.
Petride. Bu Yunanca bir isim. Büyük annem Yunanlıydı.
Loştori'den hoş geldin. Petride Mihailovic.
Günler geçerken Viktor'la Petride birlikte iyi çalışmaya başladılar. Hatta bu yüzden kampın çavuşu pek çok gizli sızma manevrası için onları birlikte çalıştırmaya başladı. Petride'nin Viktor'un barakasına taşınmasına da izin verildi. Viktor'a küçük kardeşlerinden biri dirilmiş gibi geliyordu. Bu meraklı, genellikle şaşkın genç aynı zamanda güçlü ve itaatliydi. Petride bazı bakımlardan acısını hafifletiyordu. Yalnız Petride fazla konuşuyor, kendi yaşamıyla ilgili birçok şey açıklıyor ve Viktor'un da öyle yapmasını bekliyordu. Fakat Fontin belirli bir noktadan sonrasını açıklayamazdı. Campo di Fiori'de çektiklerini Jane'e anlatmıştı. Başka birine açılamazdı. Sık sık Petride Mihailovic'i susturması gerekiyordu.
''Sen arkadaşımsın, günah çıkaran rahibim değilsin.''
''Bir rahibin var mıydı?''
''Aslında hayır, bu sözün gelişi.
Ailen dindar olduğuna göre rahibiniz vardı mutlaka.''
''Neden?''
''Asıl adın Fontini Christi. Bu İsa'nın pınarları anlamına gelmiyor mu?''
''Birkaç yüzyıl önceki bir dile göre öyle. Fakat uzun süredir biz bilinen anlamda dindar değildik.''
''Ben çok dindarım.
Bu senin hakkın.''
5. hafta gelip geçti fakat Tigiu'den bir haber çıkmadı. Fontin unutulmuş olabileceğini düşünmeye başlamıştı. Belki de MI6 bu yeni planın başarısız olacağına karar vermişti. Bununla birlikte Loch Torridon'daki hayat sayesinde kendisini mahveden o anıları düşünmemeyi başarabiliyordu. Eskisi gibi kuvvetli ve yetenekli olduğunu hissediyordu. Kamptaki teğmen bir gün uzun izleme çalışması düzenledi. 4 barakadaki grup ayrı yönlere dağılacaktı. Her barakadan bir çift adama kaçmaları için 15 dakika süre verilecekti. Ondan sonra grupta kalan diğerleri onları arayıp bulmaya çalışacaklardı. Kaçan çifte mümkün olduğu sürece arayanların eline düşmemeye gayret edecekti. Çavuşun her barakadan en yetenekli adamları seçmesi doğaldı. 3. barakadan Viktor'la Petride seçildiler. Taşlı bayırdan koşa koşa inerek Loch Torridon'un ormanlarına doğru girdiler. Sık ormana girince Viktor çabuk ol dedi, sola gideceğiz. Çamurlara bas ve elinden geldiği kadar dal kır. 50 metre kadar koşup yerdeki dalları kırarak çamurlara bastıktan sonra Viktor ikinci emrini verdi.
Dur, şimdi kuru yerde ayak izleri bırakmalıyız.
''Tamam, geri geri yürü ve o ayak izlerine bas.
İyi, şimdi geri döneceğiz.''
Şaşıran Petride ''Geri mi döneceğiz?'' diye sordu.
''Nereye döneceğiz?''
''Ormanın hemen kenarına. Daha 8 dakikamız var. Bu zaman da bize yeter.''
Yugoslav arkadaşının çıldırdığından şüphe edermiş gibi baktı.
''Ne için?''
''Bir ağaca tırmanıp gizlenmek için.'' Viktor alçak ağaçların arasındaki ulu bir çamı seçip hemen tırmanmaya başladı. Yüzünde sevinçli bir gülüş beliren Petride de onu izledi. Ağacın yarısına gelince karşılıklı iki dala oturdular. Böylece diğer ağaçlar onları gözlerden gizliyor, buna karşılık aşağısını görebiliyorlardı. Viktor saatine bakarak daha 2 dakikamız var diye fısıldadı.
Dala iyice yerleş ve dengeni bul.
2 dakika 30 saniye sonra takipçiler onların altından geçtiler. Fontin genç Yugoslav'a doğru eğildi.
''Onlara 30 saniye süre tanıyacağız. Sonra ağaçtan inip tepenin diğer tarafına koşacağız. Bunun öbür yanı uçuruma bakıyor. Tam gizlenilecek bir yer.''
Petride sırıttı. ''Bunu nasıl akıl ettin?''
''Senin oyun oynayacak kardeşlerin olmamış. En sevilen oyun da saklambaçtır.''
Petride'nin gülüşü silindi, esrarlı bir tavırla ''Benim kardeşim çok'' diyerek başını çevirdi.
Petruider'in sözlerinin anlamını öğrenmek için vakit yoktu. Zaten Victor da bunu yapmaya niyetli değildi. Son 8 gündür genç adam pek acayipleşmişti. Kah surat asıyor, kah gülümsüyordu. Sonra 6 haftalık bir dostluğa sığmayacak sorular soruyordu. Fontin saatine baktı. Önce ben ineyim. Ortalıkta kimse yoksa dalları çekiştiririm. Böylece durumu anlar, beni izlersin.
Victor ve Petri de yere inince eğilerek ormanın doğusuna, tepenin dibine doğru koştular. Tepenin etrafından dolaşıp öbür tarafa geçince uçurumun yanına geldiler. Fontin soluk soluğa yere oturup arkasını kayalara dayadı ve ceketinin düğmesini açarak bir paket sigara çıkardı. Oturdukları yer en fazla 2 metre uzunluğunda ve 1,5 metre derinliğindeydi. Victor yine saatine baktı, fısıldamasına gerek yoktu artık.
''Yarım saat sonra tepeye tırmanır ve teğmeni şaşırtırız. Sigara ister misin?''
Petri de Fontin'e arkasını dönerek sert sert ''Hayır, teşekkür ederim.'' diye söylendi. Bu hiddeti fark etmemeye imkan yoktu.
''Ne var, bir yerini mi bereledin, canın mı yandı?''
Petri de dönüp gözlerini Victor'a dikti.
''Bir bakıma öyle sayılır.''
Bunu anlayamadım. Canın ya yandı ya yanmadı. Fontin genç adamın yine karamsarlığa kapıldığına karar vermişti. Onun için konuşmamaları daha uygundu. Pek masum gözüken Petri de Mihailovic'in aslında birçok sorunu olduğunu düşünmeye başlamıştı.
''Sen ilgilendiğin şeyleri seçiyorsun değil mi Victor? Dünyayı bir anda unutman mümkün. Kafanda bir düğmeye basınca her şey kayboluyor.''
Yugoslav konuşurken ona bakmaktaydı.
''Sakin ol, manzaraya bak, bir sigara iç, beni de rahat bırak, can sıkmaya başladın.''
Petri de bacaklarını uçuruma doğru uzattı.
''Beni başından atmamalısın, bunu yapamazsın. Sırlarımı isteyerek seninle paylaştım. Şimdi sen de aynı şeyi yapmalısın.''
Fontin ani bir endişeyle ona baktı.
''Sen ilişkimizi yanlış anlamışsın sanırım. Ya da ben senin isteklerini anlayamamışım.'' ''Bana hakaret etme.''
''Sadece durumu açıklıyorum.''
''Zamanın kalmadı.''
Petride'nin gözleri aynı noktaya takılı kalmış, sesi de bir çığlık gibi yükselmişti.
''Kör değilsin, sağır değilsin, fakat öyleymişsin gibi numara yapıyorsun.''
Victor hafif bir sesle ''Buradan git.'' diye emretti. ''Çıkış çizgisine, çavuşların yanına dön. Bu çalışma sona erdi.'' Mihailovic bir ayağını güçlü vücudunun altına alarak
''Adımı daha başından beri bilmezlikten geldin.'' diye çıkıştı. ''Petride.''
''Bu senin adın, bunu biliyorum.''
''Bunu daha önce duymadın mı? Söylemek istediğim bu mu?''
''Duymuş olsam bile aklımda kalmamış demek.''
''İşte bu yalan, bu bir keşişin adı ve sen o keşişi tanıdın.''
Ses umutsuz bir feryattan farksızdı.
''Çok rahip tanıdım ama hiçbirinin adı.'' ''Trendeki rahip, kendini Tanrı'ya adamış olan adam, Tanrı'nın kutsal işlerini yaparak onun lütfuna erişen keşiş, onu inkar etmemelisin, edemezsin.''
''Aman Tanrım.'' Fontini'nin sesi pek hafifti. Bu onu çok sarsmıştı. ''Selanik, Selanik'ten gelen yük treni.''
''Evet, o kutsal tren. Eşsiz yıkılmaz kilisemizin kanı, canı, ruhu sayılan o belgeler. Onları bizden aldın.''
Victor durumu anlayınca çok şaşırdı.
''Sen Zenope keşişisin. Zenope'den bir keşiş. Bütün kalbim, kafam, ruhum ve vücudumla o mezhebe hizmet ediyorum.''
''Buraya nasıl gelebildin? Loch Torridon'a nasıl girebildin?'' Petri de diğer bacağını da yukarıya çekerek eğildi. Onda atlamaya hazır çılgın bir hayvan hali vardı.
''Bunun önemi yok. Kasanın nereye götürüldüğünü, nereye gizlendiğini bilmeliyim. Bunu bana söyleyeceksin, Vittorio Fontini Cristi. Başka çarem yok.''
''Sana İngilizleri anlattığımı tekrarlayacağım. Bir şey bilmiyorum. İngilizler hayatımı kurtardılar. Neden yalan söyleyeyim?''
''Çünkü başkasına söz verdin.''
''Kime?''
''Babana.''
''Hayır, babam o sözleri söyleyemeden öldürüldü. Eğer bir şey biliyorsan bunu da duymuşsundur.'' Zenope mezhebinden olan keşişin gözleri birden sabitleşti. Donuklaşmıştı adeta bu gözler. Ceketinin içine uzanarak kısa namlulu bir otomatik çıkardı. Baş parmağıyla bunun emniyet mandalını açtı.
''Sen önemsizsin.'' diye fısıldadı. ''İkimiz de önemsiziz. Biz hiçiz.''
Victor nefesini tuttu, dizlerini yukarıya çekti. Bu deli keşişe bir tekme atarak canını kurtarabilirdi belki. Bir ayağıyla silaha, diğeriyle de Mihailovic'in ağırlığını verdiği bacağına vurabilirdi. Böylece onu uçurumdan aşağı yuvarlardı.
Birden keşişin sesi değişti. Tek düze bir sesle ilahi okurmuş gibi, "Bana gerçeği söyledin," diyerek gözlerini kapattı. "Bana doğru söyledin."
Evet, Fontin derin bir soluk aldı. Nefesini verirken o anın geldiğini, iki ayağına birden vurması gerektiğini anlamıştı. Petri de ayağa kalktı. Asker elbisesinin altında geniş göğsü kabarmıştı. Ama artık tabancayla Victor'a nişan almıyordu. Petri de iki kolunu yana açıp başını gökyüzüne doğru kaldırarak haykırdı.
"Tanrı'ya inanıyorum. Tanrı'nın gözlerine bakacak ve korkuya kapılmayacağım."
Zenobe keşişi sağ kolunu bükerek otomatiğin namlusunu şakağına dayadı ve tetiği çekti. Tigue küçük bölmede Fontin'in masasının karşısında oturuyordu. Kayıtsız bir tavırla böylece bir adamın ölmesini sağladın diye mırıldandı. "Onu ben öldürmedim."
"Bunun nasıl olduğu veya tetiği kimin çektiği önemli değil. Sonuç aynıdır."
"O hatalı nedenler yüzünden. O tren. O Tanrı'nın belası tren. Bu iş ne zaman sona erecek? Ne zaman bundan kurtulacağım?"
"Bütün söylemek istediğim o adamın düşmanın olduğuydu."
"Öyleyse bunu bilmeniz, kendisini yakalamanız gerekirdi. Budalalık ettin Alec."
Tigius sinirli sinirli bacaklarını oynattı. "Bir yüzbaşının bir tuğ generale böyle kaba laflar etmemesi gerekir."
"O halde ben de bir tuğ generallik satın alıp seninle rahat rahat konuşmayı tercih ederim."
Victor masasındaki sarı zarflarda duran kağıtlara baktı. "Askerlikte böyle bir şey yapılmaz."
"Başarılı olabilmenin tek nedeni de bu. Benim müdürlerimden biri olarak bir hafta bile iş başında kalamazdın."
Tigue şaşırdı. "İnanılacak gibi değil. Burada oturmuş senin hakaretlerini dinliyorum."
Fontini güldü. "İşi abartma. Benden istediğin şeyi yapıyorum sadece." Masadaki zarfları işaret etti. "Lodge Torridon'u daha iyi hale getirmeye çalışıyorum. Bu arada Zenope keşişi olan Mihailovic'in buraya nasıl girdiğini öğrenmeye çalıştım."
"Öğrenebildin mi?"
"Öyle sanırım. Bu dosyaların hepsinin zayıf bir tarafı var. Hiçbirinde paradan söz edilmiyor. Geçmişten uzun uzun söz edilmiş ama pek az rakam var. Son kararımızı vermeden bunun düzeltilmesi gerek."
"Ne demek istiyorsun?"
"İnsanlar bununla gururlanırlar. Para verimliliklerinin simgesidir. Bu pek çok şekilde araştırılıp saptanabilir. Lodge Torridon'dakilerin hepsinin mali durumlarını öğrenmek istiyorum. Ama Petri de Mihailovic'le ilgili bir rapor yok sanırım."
"Mali durum mu?"
Fontin mali durumlarını açıklayan raporlar diye devam etti. "Bu sayede bir insanın kişiliği daha iyi anlaşılır. Bu adamlar meslek sahibi kimseler. Hemen istediğimizi yapacaklardır. Ama mali durumlarını açıklamayanların geçmişini de inceden inceye araştıracağız."
Tigue saygılı bir tavırla konuştu. "Bunu yapacağız. Bu tip iş için formüllerimiz olacak."
Victor başını kaldırdı. "Yoksa bir bankadan da bunları alabilirsin. Hem formüllerler ne kadar ayrıntılı olursa o kadar iyi."
"Tabii, tabii. Peki bunun dışında işler nasıl gidiyor?"
Victor omuz silkti. "Ağır gidiyor. Bütün dosyaları birkaç kez okuyup notlar aldım. Meslekleri, adamların geldikleri grupları ayırıyorum. Fakat böylece ne elde edeceğimi de bilemiyorum. Hem bu zaman alacak."
Tigue öne eğildi. "Senin de işbirliği yapacak çok iyi bir adamın var. Kendisi bu harekatta irtibat ajanı olacak. Kendisi 10 şifreciden daha başarılı ve ustadır. Hem kolaylıkla karar vermesini de bilir."
"Kendisiyle ne zaman tanışacağım? Adı nedir?"
"Geoffrey Stone. Onu beraberimde getirdim. Daha başından beri onun bu işe girmesini arzu ediyorum."
Victor Tu General'in verdiği bilgi yüzünden rahatsız olmuştu ama bunun nedenini bilemiyordu. Belki de tek başına çalışmayı arzu ettiği için böyle düşünüyordu.
"Pekala, kendisini yemekhanede göreceğiz herhalde."
Tigue gülümseyerek saatine baktı. "Torridon yemekhanesinde karnını doyurmak istediğini sanmıyorum. Bir arkadaşım bu bölgeye geldi."
"Öyle mi? Lodge Torridon bir bölge mi sayılıyor?"
"Hava saldırısı alarmlarının nakillerinde öyle sayılmakta."
"Aman tanrım, Jane mi geldi?"
"Bunu önceki gece öğrendim. Kendisi Hava Bakanlığı için bir inceleme gezisine çıkmış. Dün kendisiyle konuşana kadar senin burada olduğunu da bilmiyordu tabii."
Fontini güldü. "Berbat bir oyuncusun. Çevirdiğin işler hemen belli oluyor. Jane nerede?"
Tigue inandırıcı bir masumlukla konuştu.
"Yemin ederim haberim yoktu. Kendisine sor istersen. Bu kasabanın eteğinde bir han var. 5:30'da orada olacak."
Victor, ah onu ne kadar özlemişim diye düşündü. Gerçekten özlemişim. Bu olağanüstü bir duyguydu. Bu kadar derin duyguları olduğunu daha önce fark edememişti. Kadının düzgün atlı yüzü, koyu mavi gözleri ve dalgalı siyah saçlarını görür gibi oldu birden. Kamptan ayrılabilmem için bana bir izin kağıdı vereceğini umarım. Tigü başını salladı. Senin için bir de taşı da ayarlayacağım. Ama daha vaktim var. Onun için biraz iş konuşabiliriz. Bir saat kadar işlerden söz ettiler. Fontin fikirlerini adamın kabul etmesine memnun oldu. Çünkü Tigü'den isteyeceği çok şey vardı ama aklı fikri de Jane'deydi. Tigü onun sabırsızlandığını hissetmiş gibi kalktı. Haydi gel, bir dakikada subaylar kulübüne uğrayalım. Seni daha fazla tutmayacağıma söz veriyorum. Yüzbaşı Stone da gelmiştir. Onunla tanışmalısın. Fakat yüzbaşı Geoffrey Stone'u bulmak için subaylar kulübüne uğramalarına gerek kalmadı. Barakalara doğru giderlerken Victor kaput giymiş uzun boylu bir adamın 9 metre kadar ileride durduğunu gördü. Arkası dönük subay başçavuşla konuşuyordu. Adamın duruşunda askerlikle ilgisi olmayan bir şey vardı. Hafifçe kamburunu çıkarmıştı ve en dikkati çeken de adamın sağ eliydi. Birkaç ölçü büyük bir eldiven gizliyordu. Bu hastalara giydirilen cinsten bir eldivendi. Siyah eldivenin altında sargılar vardı. Adam dönünce Fontin nefesini tutarak durup kaldı. Yüzbaşı Geoffrey Stone, Celle Ligure'de elinden vurulan Elma adlı ajandı. Birbirlerine sarılarak kaldılar. İkisi de konuşmadı. Sözlere ihtiyaç yoktu. Son buluşmalarından beri 10 hafta geçmişti. O eşsiz heyecan veren aşk dakikalarından bu yana. Eski hanın girişindeki masanın arkasında salıncaklı sandalyede oturan yaşlı kadın, hava subayı Holcroft yarım saat önce geldi diye bilgi vermişti. Siz de sözünü ettiği yüzbaşı olacaksınız. Hemen yukarıya çıkmanızı istedi. Üst katta sola dönün, 4. oda. Victor kapıya vururken kalbinin bir delikanlınınki gibi heyecanla attığını fark etmişti. Jane'in de aynı şekilde heyecanlanıp heyecanlanmadığını merak ediyordu. Jane'in soru sorar gibi bakan mavi gözlerinin rengi daha koyulaşmış gibiydi. Kadının bakışlarında gerilimle birlikte güven de vardı. Victor içeriye girip onun elini sıkmış ve kapıyı kapatmıştı. Dudakları birbirini bulunca bütün endişelerini unuttular. Jane onun yüzünü ellerinin arasına alarak ''Korktuğumu biliyor muydun?'' diye sordu. Sonra tatlı bir yumuşaklıkla erkeğin dudaklarını öpmeye koyuldu. ''Evet, çünkü ben de korkuyordum.'' Ne diyeceğinden emin değildim. Ben de öyle. Onun için burada durmuş emin olamadığımız şeylerden söz ediyoruz. Jane parmaklarını onun alnında gezdirdi. Bu çocukluk galiba. Sanmıyorum. Böylesine istemek, ihtiyaç duymak bambaşka bir şey. İnsan bu duygularına karşılık verilmeyeceğinden korkuyor. Uzanıp kadını kendisine çekerek fısıldadı. Sana ihtiyacım var. Seni özledim. ''Bunları söylediğin için çok tatlısın sevgilim. Fakat böyle davranmana gerek yok. Bunları senden isteyecek değilim.'' Victor hafifçe uzaklaşıp onun yüzünü avuçlarına alarak gözlerinin içine baktı. ''Sen aynı şeyleri duymuyor musun?'' ''Hem de nasıl?'' Dudaklarını erkeğin yanağına değdirdi. ''Seni daha fazla sık düşünmeye başladım. Oysa çok işi olan bir kadınım.'' Erkek nasıl her şeyiyle ona sahip olmayı istiyorsa, Jane'in de aynı şeyleri arzuladığını anladı. Hissettikleri gerilim bedenlerini etkiliyordu. Bundan ancak sevişerek kurtulabilirlerdi. Fakat içlerindeki gittikçe artan şiddetli arzu hemen karşılıkla beklemiyordu. Sıcak yatakta birbirlerine sarıldılar. Gittikçe artan bir ihtirasla birbirlerini okşamaya başladılar. Heyecanları fazlalaşırken fısıldayarak konuşuyorlardı. Bitkin düşerek örtünün altında çıplak yattılar. Kadın dirseğinin üstünde doğrularak bir parmağıyla onun omzunu okşadı. Koyu renk saçları erkeğin göğsüne dökülmüştü. Göğüsleri de Victor'un göğsüne değmek üzereydi. Erkek elini kaldırıp ona uzandı. Bu tekrar sevişmeye başlayacaklarını belirtiyordu. O anda yan yana böyle çıplak yatarlarken bu kadını asla kaybetmek istemediğini anladı Vittorio Fontini Cristi. Kadının başını kendisine doğru çekerek ''Loch Thornton'da ne kadar kalabileceksin?'' diye sordu. Jane hafif sesle kıkır kıkır güldü. ''Sen pek genç olmayan kadınları baştan çıkaran korkunç bir erkeksin. Hala zevkten titrediğim bir anda bana ne kadar kalacağımı soruyorsun.
Sonsuza dek tabii. 3 gün sonra Londra'ya döneceğim.
3 gün? Bu 2 günden veya 24 saatten daha iyi.
Ne için? İkimizin de saçmalayan ahmaklar haline gelmemiz için mi?
Evleneceğiz.
Jane başını kaldırarak ona baktı. Ancak uzun süre böyle baktıktan sonra konuşabildi.
Sen çok büyük üzüntüler geçirdin. Hayatın alt üst oldu.
Benimle evlenmeyi istemiyor musun?
Bunu yaşamaktan daha fazla istiyorum sevgilim. Ah, dünyada en fazla istediğim de bu.
Bununla birlikte evet demiyorsun.
Seninim, benimle evlenmene gerek yok.
Evlenmeyi istiyorum, hata mı?
Düşünebileceğim en doğru hareket, fakat emin olmalısın.
Sen emin misin?
Jane yanağını onun yanağına dayadı.
Evet, ama sen, aslında emin olması gereken sensin. Erkek onun yüzünü kaplayan siyah saçları bir eliyle geriye iterek bu sorunun karşılığını gözleriyle verdi.
Elçi Anthony Brevoort, Victoria tipi çalışma odasındaki büyük yazı masasının başındaydı. Vakit gece yarısına yakındı. Evdekiler yatmışlar ve Londra'da karanlıklara gömülmüştü. Damlarda, parklarda erkek ve kadınlar oturmuş, hafif sesle telsizle konuşuyor ve gökyüzünü gözetliyorlardı. Henüz başlamayan baskını beklemekteydiler. Brevoort bunun birkaç hafta sonra olacağını biliyordu. Ama tarihin akışını değiştirecek bu korkunç olayları düşünemiyordu. Aklı başka bir felaketteydi. Bu o kadar çabuk sonucunu ortaya koymayacaktı belki, ama pek çok bakımlardan savaş kadar korkunçtu. Kendisi için yarattığı şifre adına baktı. Bu kağıtta birkaç kişinin de böyle takma adları yazılıydı.
Selanik. Okunması çok kolay olan bu sözcüğün anlamı pek karışıktı. Elçi ne oldu diye düşündü. Bunu yaparlarken ne gibi bir düşünceleri vardı? Hem yarım düzine devletin sınırından geçen bir yük treninin nereye gittiğinin gizlenmesi mümkün mü? Bu işin anahtarı o adamda olacak.
Masasının kilitli bir gözündeki telefon çaldı. Brevoort anahtarla çekmeceyi açtı, ayizeyi kaldırdı.
Evet.
Karşıdaki kimse sadece Ben Loch Torridon dedi.
Evet Loch Torridon, yalnızım.
Konuğumuz dün evlendi.
Brevoort bir an soluğunu tuttu, sonra ağır ağır verdi. Diğer uçtaki kimse tekrar konuştu.
Orada mısınız Londra, beni duyuyor musunuz?
Evet Loch Torridon, duyuyorum. Bu umduğumuzdan daha fazla değil mi? Tigiu memnun mu?
Aslında değil. O uygun bir ilişkiyi tercih ederdi. Evliliği hiç beklemiyordu sanırım.
Herhalde öyledir. O üye bir engel sayılabilir. Tigiu'nun durumu düzeltmesi gerek. Selanik'in daha büyük önemi var.
Bunu sakın MI6'e söylemeyin Londra.
Brevoort soğuk bir sesle, bu dönemde Selanik'le ilgili bütün dosyaların MI6'in şubesinden alındığını umarım dedi.
Anlaşmamız böyleydi Loch Torridon.
Doğru, bir tek belge kalmadı.
İyi, ben Churchill'le Paris'e gideceğim. Bana dışişleri kanalıyla erişebilirsin. Maginot şifresini kullan. Bağlantıyı kesme. Churchill gelişmeleri günü gününe öğrenmek istiyor.
10. ayrımın sonu. Sayfa 131.